Mısra-i Berceste. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Ülkü Tamer'in 1959 yılında Soğuk Otların Altında adıyla çıkan ilk şiir kitabı üzerine konuşacağız. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Kitabı adını veren şiirden kısa bir bölüm okuyarak başlayalım. Soğuk otların altında büyür çocuklar, oraya da gitmesek ey benim yalnızlığım. Evet, soğuk otların altında kuş mezarları vardır belki. Şairin kendisiyle yalnızlığından başkasına yer olmayan korkunun üretken olduğu Soğuk Otların Altında kitabına dair genel bir değerlendirmelerinizi alarak başlayalım.
Evet, aslında güzel bir özetleme yaparak başlamış olduk. Soğuk otların altında tek başına şiir olarak gerçekten çok güzel bir şiirdir, sağlam bir şiirdir. Kitap da öyledir. Soğuk otların altında hem Ülkü Tamer'in hem ikinci yeniyle gelen modern şiirin önemli kitaplarından biridir bence. Bence Ülkü Tamer'in en iyi kitabıdır. Ülkü Tamer karakterini bulmuş bir şair olarak bu kitabıyla şiirimize giriş yapar. Sonraki kitapları, şiiri de bu şiirin biraz daha gövdeleşmesi, genişlemesi, kendine yeni alanlar açması sürecidir. Şu benim hep dikkatimi çekmiştir. İkinci yeninin önemli kitapları veya ikinci yeniyi başlatan kitaplar sayılırken Soğuk Otların Altında genellikle atlanır. Örneğin Karakoç'un Körfez, Şahdamar, Sesler, Cemal Süreya'nın Üvercinka, Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistanı, hatta çok sonraları yayınlamasına rağmen Tütünler Islak, Yerçekimi Karanfil, Cansever'in, Ece Ayhan'ın Bakışsız Bir Kedi Kara. Bence bu kitaplar sayılırken Ülkü Tamer'in Soğuk Otların Altındası da sayılmalı. Çünkü 50 yılların içinde yayınlanmıştır bu kitap. Ana hatlarıyla kitabın çerçevesi hakkında neler söyleyebiliriz? Örneğin ikinci yeninin ilk kitapları içerisinde düz yazı şiir diyebileceğimiz şiir tarzı çok yaygın değildir. Fakat Tamer'in kitabında bu düz yazı veya işte nesir şiir, düz yazı şiir diyebileceğimiz tarzda şiirler vardır. Hece vezniyle yazılmış şiirler vardır. Kitap içerik olarak tipik modern insanın büyük şehir, toplumla uyuşamama, bunlarla gelen, uyuşamamaktan gelen bunalımı diyebileceğimiz bir örgüye sahiptir. Fakat kitabın içine ayrıntılı bir okuma yaparak daldığımızda tabii ki kitabın kendine özgü temel sorunları da vardır. Kısaca isterseniz bunlarla başlamış olalım.
Efendim, Soğuk Otların Altında kitabının ilk şiiri olan O Eski Bir Güvercindi şiirinin aynı zamanda kitabın poetik omurgasını oluşturduğunu da söyleyebilir miyiz?
Evet, bence söyleyebiliriz. O kitabın yazılış tarzı kitaptaki bütün şiirlerde aşağı yukarı vardır. Zaten Ülkü Tamer'de şöyle bir şey var. Yakalanmış bir ustalıkla şiire başlıyor. Mesela biz Soğuk Otların Altında'yı okuduğumuzda işte yeni genç şair acemilikleriyle pek karşılaşmıyoruz. Belki de şeyi çıkarmıştır Ülkü Tamer. Bu kitaba kadar olan süreçte yayınladığı o acemilik eseri sayılabilecek şiirleri kitap dışı tutmuştur. Örneğin pek dikkat çekmez ama Ülkü Tamer'in ilk şiiri 1954 yılında yayınlanıyor. Şiirin adını da not almıştım buraya. Dünyanın Bir Ucunda Lucia diye Kaynak Dergisi'nde yayınlanıyor. 54 erken bir tarih. Kitabı da 59'da çıkıyor. Belki bu 54 ile 59 arasında o acemilik eseri diyebileceğimiz tarzda şiirleri vardır. Bu Lucia ismi de şimdi bana şunu hatırlattı. Karakoç'un hatıralarında rastlamıştım. Onun ilk kitabı Mona Rosa'dır aslında. Mona Rosa yabancı bir başlık. Hatıralarında diyor ki bu başlıkla şiirler yayınlandıktan sonra, Mona Rosa'nın bölümleri yayınlandıktan sonra şiirine yabancı isim veya yabancı kız ismi koymak modaya dönüştü diyor.
Bir akım başlatmış oldu.
Evet, böyle bir kendi içinde akım başlattı diyordu. Tamer'in ilk kitabın ilk şiirinin adında da böyle bir isim var, Lucia diye.
Şimdi gelelim bu ilk şiir kitabına efendim. Ülkü Tamer'in 1959 yılında çıkarmış olduğu Soğuk Otların Altında kitabı ikinci yeninin özelliklerini taşıyor mu?
Bence doğrudan taşıyor. Hatta ikinci yeninin ürünü bir kitap. Ülkü Tamer'de tuhaf bir şekilde iki şey iç içe giriyor. Öyle bir şey ki Ülkü Tamer bu ikinci yeninin ustası dediğimiz şairlerle aynı kuşak olarak üretim yapabilecekken sonraki kuşak oluyor. Şimdi bu nasıl oluyor?
Biraz daha somutlaştıralım.
Evet, şöyle, Sezai Karakoç 1933 doğumlu. Cemal Süreya 1931 doğumlu, Ülkü Tamer 1937 doğumlu. İkinci yeni başlatıcı, kurucu, öncü şairler dediğimizde Karakoç ve Cemal Süreya iki şairimizi anıyoruz. Edip Cansever, Turgut Uyar önceki kuşaktan gelerek bu akıma katılıyorlar. Ece Ayhan 54'te siyasala başlıyor. 50 ile 54 arası Karakoç ve Cemal Süreya siyasalı bitirip işte hayata atılıyorlar. Onların okulu bitirdiği yıl Ece Ayhan okula başlıyor. Ben onun için onu da ikinci yeniden etkilenerek şiire başlayan bir şair kabul ediyorum. Ülkü Tamer'i ise Ece Ayhan'ın bir sonraki aşamasına yerleştirmemiz lazım. Sezai Karakoç Ülkü Tamer'le tanıştığımda lise öğrencisiydi diyor örneğin. 54'te okulu bitirip İstanbul'a memuriyete başladığında orada şiirle alakalı genç şairlerle tanışmalarından bahsediyor. Bu isimler arasında Ülkü Tamer de var. Ahmet Oktay, Kemal Özer gibi isimleri de sayıyor Karakoç. Ülkü Tamer'i şuradan hatırlıyor. Liseyi Antep'te okumuştur Karakoç. Ülkü Tamer de Anteplidir. Oradan gelen bir yakınlık var galiba aralarında. Ama lise öğrencisiydi diyor. Fakat o tanışmalarda kendisine İngilizceden yaptığı çevirileri falan gösterdiğini söylüyor. Bir taraftan da Ülkü Tamer'in ilk şiiri 1954'te çıkmış. İlk kitabı da 1959'da çıkıyor. Soğuk Otların Altında 59 tarihli bir kitap. A dergisinin yayınları arasında çıkıyor ve o yıllarda neredeyse her şiir kitabının kaderi anlamında kendi yayını olarak parasını bizzat verip basılan bir kitap. Fakat Sezai Karakoç'un da örneğin ilk kitabı 1959 tarihli. Cemal Süreya'nın Üvercin Kası 58 tarihli. Ülkü Tamer'inki de 59 tarihli. Yani normal şartlar altında bir birliktelik var. Fakat sonraki kuşak diyoruz Ülkü Tamer'e. Gerçekten tarihsel perspektif olarak da durduğu yer sonraki kuşak. Ama rahatça ikinci yeniyi başlatan, akımı kuran kişilerin arasına girebilecek bir sürecin içinde Ülkü Tamer aslında.
İlk şiir kitabıyla bu çizgiyi yakalaması da önemli değil mi? Bazı şairler ikinci kitaplarıyla ikinci yeniye
kesinlikle
uygundu.
Kesinlikle. Yani Ülkü Tamer son derece sağlam şiiri olan bir şair. Eğer ilk kitabından sonra şiirle ilişkisini iyi kurabilseydi diyecektim ama o doğru ifade olmayacak. Ara vermeseydi, çünkü Ülkü Tamer 70'li yıllarda şiire ara vermiştir. 60'lı yıllar gerçekten üretkenlik içinde olduğu bir süreç. Ama 70'lerin başından itibaren, bu 70'lerin başında çıkan bir kitabı var Ülkü Tamer'in, Sıra Göller. Sıra Göller'den sonra Ülkü Tamer neredeyse şiir kitabı çıkarmıyor. İşte bir tane kitabı var, Antep Neresi diye. Orada da çocukluğunun Antep'ini anlattığı bir şiir kitabı o. Toplu şiirler çıkıyor. Ondan sonra şiirden 70'lerin başından itibaren kopuyor. Eğer Karakoç gibi, Cemal Süreya gibi, işte Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan gibi sürekli şiirle içli dışlı bir yaşantıyı sürdürseydi bu şairlerin ayarına çıkabilecek kadar sağlam bir şair. Yoksa şiir yapısı çok sağlam gerçekten Ülkü Tamer'in.
Sayın Özbahçı, hangi şairlerden etkilenmiştir Ülkü Tamer? Etkisini seçebildiğiniz şairler var mı?
Evet, ben bu etki bahsinde ilk kitabın, yani Soğuk Otların Altında'nın altını çizebiliriz. Burada Turgut Uyar'dan doğmuş bir şair gibi sanki Ülkü Tamer. Doğrudan bazı söyleyişler bizi Turgut Uyar'a götürüyor. Bazı mısralar, bazı ne diyelim olgular. Örneğin ev kurmaktan bahsediyor. Turgut Uyar'da da böyle bir şeyi kurmak, inşa etmek, yani hayatı kurmak gibi ifadeler vardır. Turgut Uyar'ın dışında çok az olmakla birlikte de Karakoç etkisi var ilk kitapta. Özellikle Kiremit Damlı Kırmızı Ev. Bu şiirle Karakoç'un Ötesini Söylemeyeceğim şiiri arasında koşutluk buldum okurken. Kiremit Namlı Kırmızı Ev biraz Ece Ayhanvari bir yer değiştirme olmuş. Onun için söylerken zorlandım. Ama daha doğrudan etki Turgut Uyar. Yani mesela Soğuk Otların Altında Büyür Çocuklar, Oraya Da Gitmesek Ey Benim Yalnızlığım. Bu Ey Benim Yalnızlığım doğrudan doğruya Turgut Uyar jargonu. Daha ayrıntılı okumalar yapılırsa ikinci yeninin başka şairleriyle de karşılaşabiliriz.
Bir şiir arası verelim. Ülkü Tamer'den bir şiir dinleyelim. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soğuk Otların Altında. Atlarında taşındıkça yorgunlar. Öyle görüyorum. Anlıyorum ki günlerce o yerleri hiç bırakmamışlar. Yemeklerini bile galiba o atların sırtlarında yemişler. Ey benim yalnızlığım. Soğuk otların altından bakacağız onlara, değil mi? Onları ağaçların bittiği yerde görüyorum. Yorgunlar. Anlıyorum ki ormanın çevresinde dört dönmüşler. Benim çıkmamı bekliyorlar. Beni götürecekler. Ey benim yalnızlığım. Bu kadar eğilmeselerdi üstüne seni. Bu kadar anlatmasalardı seni. Ne olurdu yalnız ben yazsaydım bu yapraklara seni. Seni yalnız ben bilseydim. Beraber ölseydik seninle. Ne aptal adamlar. Oysa ki nasıl olsa bırakacağım buraları bir gün. Gidip evlerinde otursalar ya, okula bile başlamamış ölü çocukların gezindiği büyük sobalarda. Nasıl olsa, oysa ki nasıl olsa bir gün kapılarını çalacağım. Ben ormandan geldim diyeceğim. Beni yanınıza alın diyeceğim. Soğuk otların altında büyük çocuklar. Oraya da gitmesek. Ey benim yalnızlığım. Evet, soğuk otların altında kuş mezarları vardır belki. Ben yalnız seni istedim belki. Ben yalnız bütün ormanı belki. Ben yalnız ışıklarını şehrin. Neden? Anlamıyorum bir türlü. Neden bu ormanı istedim ve neden anlayamıyorum bir türlü? Neden beni istiyor bu kaçtığım atlılar? Gizliden gizliye onları istediğim için mi? Atlarında taşındıkça yorgunlar. Ne güzel. Onları yoruyorum. Bu sürüp gidecek anlaşılan. Hemencecik ölüversek. Bekleseler, dönseler, hep bekleseler, ölüversek. Soğuk otların altı. Efendim, şiir dili nasıldır Ülkü Tamer'in? İşin içine ikinci yeni girince hep kapalı şiirden, anlamsız şiirden bahsediliyor.
İkinci yeni neredeyse anlamsız şiir, kapalı şiir tanımlamasıyla mühürlenmiş gibi. Ama aslında öyle değildir. Normal okuyucunun kapalı bulduğu, tırnak içinde anlamsız bulduğu şiirler de şiir dili, şiir başlığı içinde açık anlaşılır şiirlerdir. Ama Ülkü Tamer'in buna rağmen bizim doğrudan açık, anlaşılır, yalın, basit, işte sade diyebileceğimiz bir dili vardır. Hatta fazla açık ve anlaşılır bulunabilecek bir dili vardır. Bu yalın, basit ifadesi Ülkü Tamer'in basit bir şiiri var anlamına gelmesin. O yalınlığa, basitliğe ulaşabilmek bayağı ciddi bir uğraşın sonucudur. Bu yalınlığı, basitliği şöyle bir örnekle açıklayalım isterseniz. İki mısra okuyacağım. Bir kızakla taşıyoruz acılarımızı. Yamaçlardan hız kazanarak iniyoruz kendi içimize. Yani bir kızakla taşınan acılar var, üzüntüler var. Yalınlığı veya basitliği böyledir Ülkü Tamer'in. Veya diyor ki ufak bir yel değirmeni kondurmuşlar dar ağacının üstüne. Çok açık anlaşılır ifadeler bunlar. Ama kızakla acı nasıl taşınır? Yamaçtan yani yokuş aşağı büyük bir hızla iniyorsunuz. Ama bu yolculuğu iç dünyanızda yapıyorsunuz. İçinizde kendinizi tanımaya dönük bir yolculuk. Bunu nasıl anlayacağız? İşte Ülkü Tamer'de anlaşılmaz olan veya kapalı olan veya tırnak içinde ikinci yeninin devreye girdiği yer biraz burası.
Tam da burası.
Ama işçilik çok iyi burada. Gerçekten iyi. Mesela Ali okula gitti basitliğinde, sadeliğinde bir mısra. Bir kızakla taşıyoruz acılarımızı. Kızakla acı nasıl taşınır sorusunu sorduğumuzda olay başlıyor. Orası da şiirin farkı.
Söyleşimizin başında da bahsettiğimiz gibi Ülkü Tamer'in kitaplarında hece vezniyle yazılmış şiirlerin olduğundan söz ettik.
Evet.
Hece ile ilgisini nasıl karşılıyorsunuz?
Hece ile ilgisini gelenek bağlamında değerlendirsek mantıklı olur. Ülkü Tamer'in ilk kitabında hece şiiriyle yazılmış şiirler var. Ben Ülkü Tamer'in bu programda üzerinde konuştuğumuz Soğuk Otların Altında'nın hece vezniyle şiirler içerdiğini çok sonradan fark ettim. Yani kitabı herhalde defalarca okumuşumdur bugüne kadar. Ama ilk okuyuşlarımda bu kitapta bildiğimiz anlamıyla hece şiiri var, hece vezni var, hece veznini kullanmış. Bunu fark etmedim. Çünkü hecenin o bilinen kafiyeli yapısı falan yoktu. Ülkü Tamer'in şimdi hem ilk kitabında hece vezniyle yazılmış şiirler var. İkinci kitabında da bir tane hece vezinli şiiri var. Ayrıca bu soğuk otlarda dörtlüklerle yazılmış şiir var. Son dönemlerinde Ülkü Tamer, son dönemlerinde derken mesela 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda şöyle işler yapıyor bu hece vezni dışında. Örneğin bir tane divan şiiri alıyor aruz vezniyle, işte o dağ dağlı süslü kelimelerle yazılmış bir divan şiiri alıyor, bir gazel alıyor örneğin. Bunun tam karşısına günümüz Türkçesiyle onun yeniden söylenişini yazıyor, tercüme ediyor veya çeviriyor diyeceğim ama tam oturmayacak. Yani bugün konuşulan dil içerisinde bu şiir böyle söylenir, böyle ifade edilir anlamında. Şimdi diyelim ki solda divan şiiri, sağda günümüz Türkçesiyle. Mesela böyle işler yapıyor Ülkü Tamer. Bunun dışında sevdiği bilinen şairlerimizin bazı şiirlerine nazireler yapıyor. Biz belki bunu parodi başlığı altında da değerlendirebiliriz. Fakat nazire sanki daha doğru duruyor gibi. Yani bu işler... Tabii ki Ülkü Tamer'in gelenekten yararlanması çerçevesinde değerlendirebileceğimiz işler olumlu bir katkı yapıyor. Hem ikinci yeniyle gelen modern şiirimize hem geleneğe, ikisini de canlandırmış, harekete geçirmiş oluyor. Fakat ben bu tarz işlerin geldiği nokta açısından Ülkü Tamer aleyhine değerlendirilebilecek bir durum var gibi görüyorum. Şundan dolayı Ülkü Tamer düz yazılarında kendisiyle yapılan söyleşilerde Turgut Uyar'ın şu cümlesine atıf yapıyor bir iki yerde. Şair ustalaşmamalı. Efendimiz acemilik diye bir olay var Turgut Uyar'da. Yani siz bir şiir tarzı elde eder ve artık şiir hayatınız boyunca o tarzı çoğaltıp durursanız gerçekte ürün vermiyorsunuz anlamında bir yaklaşım vardır Turgut Uyar'da ve son derece haklı bir uyarıdır. Ne yapmanız lazım? O tarzı ustalaştığınızı hissettiğiniz yerde bırakıp yeni bir deneme yapmanız lazım. Çünkü o tarz artık klişeye giden bir yoldur. Diri, taze, içi dolu şeyler o tarzla artık söylenemez, yakalanamaz. Ne yapmanız lazım? Yeni arayışlar içerisine girmeniz lazım. Ülkü Tamer de böyle yaptığını söyler ama baştaki bu heceden yararlanma olayını alırsak, sonda da işte divan şiirinden günümüz şiir, ondan sonra işte maniler yazıyor veya nazireler yazıyor. Bunlar biraz işi ustalıkla, karşı çıktığı, eleştirdiği ustalıkla yaptığını düşündürtüyor insana. Bu da tabii ki şiirle ilişkisiyle alakalı bir konu. O uzun bir ara verme meselesi var Ülkü Tamer'de. Zaten o ara vermeyi söz konusu etmeseydik Ülkü Tamer Türk şiirinin büyük şairleri diyebileceğimiz bir kategoride duracaktı.
Evet, aslında bir sonraki sorunun da cevabını vermiş oldunuz.
Öyle mi?
Herhalde Ülkü Tamer için genellikle büyük şair tanımının kullanılmamasının sebebi, evet, şiiri ara vermesi olarak da izah edebiliriz.
Yani ara veriyor ve sonuç olarak da az yazıyor. Yani az yazmak özellikle 1950'den sonra bir sorun mu? Evet, bir sorun. Şimdi hemen aklıma Haşim, Yahya Kemal, hatta Cenap Şahabettin geldi. Şiir toplamları mesela ikinci yenideki şairlerin 2-3 kitabı kadardır. Öyle çok fazla değildir ama büyük şairdir onlar. Fakat onlar o klasik şiir örgüsü içerisinde o büyük şairlik kategorisine yetecek şiiri yazmışlar. Ama ikinci yeniden sonra kesinlikle çok yazmak da ciddi bir sorundur. Fakat belli bir bütünlük, yani şiir şurada başladı şurada bitti gibi, hem büyük fikir anlamında bir bütünlük, hem de sözünü tamamlama anlamında bir bütünlük Ülkü Tamer'de yok. Bunun tek nedeni de az yazması. Zaten kendisi de söyleşilerinden birinde ben büyük şair değilim, o kategoride değilim diyor. Biz ne yapıyoruz diyor. İşte belli tatlar veren güzel şiirler yazıyoruz. Büyük şairliği bu şehir girişlerindeki Zafer Takın'a benzetiyor. Biz ise diyor işte duvardaki bir resim veya tabloyuz diyor.
Efendim, Ülkü Tamer'in sık sık andığı Amado'nun insanın ana yurdu çocukluğudur cümlesini, evet, biraz açalım.
Ülkü Tamer'in şiiri tabii içerik olarak eşittir çocuk, bunu bir sorun sorunsal olarak ortaya koyuyor. Tabii iki açıdan Ülkü Tamer söz konusu olduğunda yaklaşmak lazım. Sadece ilk kitap değil, sonraki kitapları da düşündüğümüzde klasik cevap mesela işte çocukluk önemlidir, çocukluğa döneriz, hatıralarımız falan falan alırız, üretiriz. Bir Antep Neresi, yani Ülkü Tamer'in son kitabı bu kategoriye girer. Ülkü Tamer Antep Neresi'nde işte çocukluğundan aklında kalan mekanları, kişileri, şehri anlatıyor. Fakat ilk kitabındaki çocukluğu ele alalım. İlk kitabında kendi çocukluğu yoktur. Ortada bir çocuk var ve soğuk otların altında olduğuna göre bu çocuk ölmüştür. O ölmüş çocukla ilişkisi çerçevesinde kendini değerlendiren, hayatını gözden geçiren bir kişi var. Ama mesela sorunuzdaki cümle anlamında herkesin çocukluğu bu anlamda ana yurdudur. Çünkü hepimiz kişiliğimizi, bugünkü özelliklerimizi aşağı yukarı orada, yani çocukluğumuzda kazanırız.
Çocukluk bahsetmişken çocukluktan, Ülkü Tamer'in ilk kitabı olan Soğuk Otların Altında kitabında geniş yer tutar dedik. Ülkü Tamer'in şiirini bu bakımdan İsmet Özel'in Geceleyin Bir Koşusunu beslediğine dair bir takım görüşler de var. Siz bu yorumlara, evet, katılıyor musunuz?
Ben ilk kitabı özelinde katılıyorum. Soğuk Otların Altında'yla İsmet Özel'in şiirleri arasında, özellikle ilk şiirleri arasında paralellikler mümkün. Fakat Ülkü Tamer keşke Soğuk Otların Altında gibi birkaç tane kitap daha yazsaydı. Sonraki şiirleri de düzey itibariyle Soğuk Otların Altında'nın altında değil ama onun üzerine çıkan, onu aşan kitaplar da değil.
Cemal Süreya'nın Ülkü Tamer'in şiirleri için söylediği sözlerle de söyleşimizi noktalayalım.
Eyvallah.
Nuh'un gemisi gibiydi Ülkü Tamer'in ilk şiirleri. Kalabalık, şenlikli, her türlü imgenin erkeğini ve dişisini barındıran, terzilerle, dülgerlerle, tilkilerle, kirpilerle, sansarlarla ve her şeyle dolu.
Evet, bu yazının başlığı Suçsuzluğun şiiri. Şapkam dolu çiçekle de geçer. Gerçekten çok güzel bir yazıdır ve Nuh'un gemisi ifadesi de çok Cemal Süreya'ya özgü, ilginç bir tanımlama.
Benzetme. Çok güzel bir, evet, benzetme. Çok teşekkür ediyoruz
ben
efendim.
Teşekkür ederim.
Sağ olun katıldığınız için. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteydik. Nilgün Yıldırım, Aycan Feren ve ben İpek Önder. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Mısra-i Berceste.